Oku, dinle, izle. Kısa Dalga.
Merhaba sevgili Kısa Dalga izleyenleri. Bir Politikest yayınıyla daha karşınızdayız. Seçimlere 9 gün kaldı. Siyasi yasaklar başladı. Çok hareketli günler, hem ekonomi alanında hem de siyaseten çok hareketli günler yaşıyoruz. Tüm bunları tabii ki Ankara gazetecisi Sedat Bozkurt'la konuşacağız. Merhaba Sedat abi.
Merhabalar, kolay gelsin.
Son 9 gün yorumunu alacağım. Siyasi yasaklar başladı. Anketler bir duracak. Yani en azından biz açıklayamayacağız. Neler gösteriyor? İbre nereyi gösteriyor? Hangi illerde? Neler bekliyoruz bu son 9 günde diye genel bir soru sorayım. Sonra daha hedefli sorularım olacak.
Yani seçimlere 2 hafta kala o seçimin tablosu hemen hemen aşağı yukarı ortaya çıkıyor. Ama 2 hafta kala o denklemi değiştirme yeteneği olan bir siyasetçi ağırdı. Ama Cumhurbaşkanlığı seçiminde, milletvekili seçimlerinde bu yeteneğini ortaya koyabiliyor. Yerel seçimlerde bu yeteneğini çok fazla ortaya koyamıyor. Nitekim koysaydı 2019 seçimlerinde sokak sokak, mahalle mahalle, hatta ev ev dolaştı İstanbul'da sonucu değiştirirdi. Yani İstanbul'u kazanıyordu 31 Mart 2019'da. Kaybetti 13 bin farkla. Ondan sonra tekrar mahallelere, sokaklara girdi. Çok asıldı. 13 bin oy fark 800 bine çıktı. Yerel seçimlerde Erdoğan'ın etkisinin olmadığını deneyimle tespit ediyoruz rahat bir şekilde. Tablo şu, yani İktidar Partisi'nde müthiş bir yorgunluk, müthiş bir yıpranma var. MHP ile birlikte hareket ediyor halen ama bu gerçekten AK Parti'ye fayda mı getiriyor, zarar mı getiriyor? Onu AK Partililer henüz ölçmüş değiller. Genel itibariyle söylüyorum. Bir kısmı çünkü zarar getirdiğine ilişkin tespitleri var. 35'e düşmüş bir oyu var 42,5'tan. Hatta MHP yanına aldığı süreyi göz önünde bulundursak %49'dan 35'e oyu inmiş bir AK Parti var MHP yanındayken. Bunun nedeni MHP midir değil midir? Ayrı bir tartışma konusu. Ayrı bir analiz de gerektiriyor burada. Baktığımız zaman CHP'nin avantajı var. Bütün kötü yönetime rağmen, yönetilememesine rağmen, sürecin kötü yönetilmesine, aday tespitlerinde yapılan çok vahim hatalara rağmen CHP avantajlı gözüküyor. Çünkü 2019'da o belediye başkanları seçim kazandılar. Ve muhalif seçmen seçim kazanan adayın peşinden gitmeye devam eder. Sonuç almıştır ve istediği sonuç kendisinin de istediği sonuçtur, beklediği sonuçtur. O nedenle ne kadar hata, ne kadar yanlış yapılırsa yapılsın CHP'nin adayları ve CHP'nin kurumsal kimliği var, CHP'nin kemik seçmeni var. Bunları da üst üste koyduğunuz zaman de gösterdiği, büyük şehirlerde gösterdiği İzmir dışındakilerin hepsi daha önce kazanan adaylar. Ve Erdoğan'a karşı kazanmış adaylar, AK Parti'ye kazanmış adaylar ve 20 yıl sonra kazanmış adaylar. Hani ikisi dışında, Eskişehir ile İzmir'i dışında bırakarak söylüyorum, kazanmış adaylar.
Kazandığı için aynı şeye konulamaz belki de.
Tabii, o yüzden 10 demiyorum.
Bir kez daha öyle.
Tabii ben de 11 demiyorum, 10 büyük şehir diyorum zaten. Şimdi burada, buralarda seçmen buralara oy vermeye devam ederler. Buralarda çok dramatik bir oy düşüşü olmaz. Oy düşüşü olabilir belki. Hani şu Antalya örneğin bir kafa kafaya deniliyor Antalya için. Hani Antalya'nın kaybedilme ihtimali olabilir. İşte orada CHP'nin aday belirlemedeki hataları, teşkilatla arasına koyduğu sıkıntı, sorun, stres bununla etken oluyor. Bir de tabii Antalya'daki diğer seçmen ekiplerini, gruplarını göz önünde bulunduramama hali de söz konusu oluyor burada. Bunun dışında CHP'nin mevcutları alma ihtimalinin yüksek olduğunu, hatta yeni daha önce kıl payı kaçırdığı, işte hep Bursa'dan, Balıkesir'den falan söz ediliyor, Denizli'den, Uşak'tan söz ediliyor. Onları da kazanma ihtimali olduğu söyleniyor. Çünkü niye? Siyasi iklimin rüzgarı muhalefetten yana esiyor. Yani ekonomi çok kötü, insanlar gerçekten çok kızgın, emekli 13-14 milyon sayısına ulaşmış, işte yanındaki insanlarla 20 milyonu bulan ve tamamı seçmen olan bir kitleden söz ediyoruz. Çok sıkıntılı bir ekonomik durumdalar ve bunlar tepkilerini yerel seçimde, hani ne kadar Erdoğan'ın siyasetine bağlı olurlarsa olsunlar, ne kadar kendilerine oraya ait hissederlerse hissetsinler, bu yerel seçim olduğu için bu seçimde bu tepkilerini ortaya koyacakları bir sandık önlerine geliyor. Ve bu fırsatı değerlendireceklerdir. Bunları alt alta koyduğumuz zaman muhalefetin bir blok gibi olmasa da CHP üzerinden konuşmak lazım. Çünkü İYİ Parti'nin bir yerel seçimde iddiası yok. Demin iddiası da hani iddianın olduğu illerle, Kürt illeriyle sınırlı. Koyduğumuz zaman muhalefetin, CHP'nin avantajının olduğunu görüyoruz. Ama bu neye tekabül edecek? Burada bir CHP için, mevcut CHP yönetimi için, çünkü bu aday belirleme ve aday belirleme sürecini çok yanlış götüren onlar. Bir risk aldılar. bu riskin faturası hani başkanlıkların seçiminde olmasa bile il belediye meclis üyelikleri seçiminde kendisini gösterebilir. Bir önceki 2019 seçimlerinde büyük şehirlerdeki oy oranı %35'tir CHP'nin, il genel mecliste de %28,5'tür. Genel seçimde de %25'tir. Kriter olarak, çıta olarak buraları almak lazım. Buralarda bir düşüş söz konusu olursa ya da işte CHP'nin kalesi olarak bilinen yerler, çünkü oralarda bir ganimet paylaşılır gibi adaylık paylaşıldı. Oralarda dramatik düşüşler olursa bunun faturası CHP yönetiminin önüne konulur. Hani bunun gereğini yapar mı? Çünkü Türkiye'de siyaset acayip bir noktaya evrildi. İşte kazandık ya, daha ne istiyorsunuz denilebilir. Oysa ki bu bir yönetimin başarısı değil. Bu bir kurumsal olarak CHP'nin ve o her şeye rağmen iktidara direnç gösteren, içinde çok sayıda CHP'nin de olduğu muhalif seçmenin başarısıdır.
Başmanın da getirdiği sonuç olabilir diye de değerlendirebiliriz sanki bu son söylediğin cümleyi. Şimdi Sedat abi, bu söylediklerin içinde çeşitli notlar aldım ben. Önce AK Parti'nin çok yorgun olduğunu söyledin. Hatırlar mısın bilmiyorum. 2016 dönemi, 2015 döneminde metal yorgunluğu ifadesi çıkmıştı AKP içerisinde. Acaba bu metal yorgunluğu her türlü kadro değişimine rağmen, belki siyasi çizgide bir değişiklik olmadığı, belki bu kavga, gerilim, yıpratıcı siyasetten kaynaklı mı, bunları bilemiyorum ama bir metal yorgunluğu devam ediyor gibi görünüyor. Bu her ne kadar 2023 seçimlerini kazanmış, üstelik en kaybedeceğini düşündüğümüz bir anda kazanmış ama bir türlü zafer havasını elde edememiş bir iktidar var. Bu metal yorgunluğu devam mı ediyor AKP'de?
Ve tabii iktidar yıpratıcıdır. Mutlak yıpratıcıdır. Bir de bir yönettiğiniz ülke Türkiye. Hani Hollanda'yı, İsveç'i, Almanya'yı, Fransa'dakiler bile, Fransa, İngiltere, Almanya bile iktidarları çok rahat yıpratıyor, çok rahat aşındırıyor ki Merkel bile hani bununla mücadele etmek yerine bıraktı gitti. Türkiye'de çok yıpratıcı ama iktidara sıkı sıkıya yapışmış ve oradan ayrılmak istemeyen bir Erdoğan figürü var karşımızda. Bugüne kadar Türkiye'deki iktidarlardan farklı olarak. Yani tek parti döneminde bile başbakanlar değişti. Yani cumhurbaşkanları değişti. Yani kendi içinde de bir değişim yaşandı. Yani o metal yorgunluğu ya da iktidar yorgunluğuna bir çare olması için. Bir ihtiyaç çünkü bu. Bizim burada yok. Yani 22 yıldır işte başbakan ve cumhurbaşkanı olarak Erdoğan mutlak bir güçlü ülkeyi yönetiyor. Hani yönetiyor mu? O da başka bir tartışma konusu. İşte aldıklarında faiz oranı 46'ydı. Şimdi 50'ye geldi. Enflasyon %80'leri, %90'ları buldu ki işte 2001 krizinde ve son bir krizde enflasyon çıkmasına neden olan ve 1-2 yıl sonra kontrol altına alındı. 4-5 yıldır kontrol altına alınamayan, sürekli yönetilen bir enflasyonumuz var. Ve çok yüksek oranda. Yani dünyada üçüncüsünüz. İşte makul ülkeler arasında da birincisiniz. Yani sizden sonra Rusya geliyor. Savaş içindeki Rusya'nın enflasyon oranı %15. Bunlar yıpratıcıdır. Emekliye maaş veremiyorsunuz, zam veremiyorsunuz. Emekliye verdiğiniz ikramiyeye artış sağlayamıyorsunuz. Tam tersi, bir vaatte bulunmak yerine emekliye banka maaş promosyonu öneriyorsunuz ya da müjde olarak onu açıklıyorsunuz. Bu ellerin hiç rahat olmadı. Bir de seçim 10 gün kala en iddialı olduğunuz meseleydi, faiz düşecek. %5 faizi arttırarak %50'ye çıkarıyorsunuz. Ve seçim 10 gün var. Yani Erdoğan siyasetinin en son yapacağı, hatta hiç yapmayacağı şeylerdir bunlar. Bunları yapmak zorunda kalıyorsa bir ekonomi tamamen çökmüş vaziyettedir. Nitekim bunun bundan sonrasına ilişkin bir de hani AK Parti'yi sen bir kimlik üzerinden tarif etmeye çalıştın. Pazar günü Kısa Dalga'daki yazımda var bunlara ilişkin, hatta kulis bilgiler de var içinde. Şimdi böyle baktığınız zaman hani bir metal yorgunluğu...
İleri bir de burada sorayım, yayın öncesinde sordum birazcık fısıldar mısın diye. Belki böyle bir yayına gidecek şeyde bizi kırmazsın.
Yok, o zaman Kemal bize kızar. Şimdi şöyle, yani bu metal yorgunluğunu tabii ki bir şey olacaktır. Yani yönetemiyorsunuz, söylediğiniz hiçbir şeyin çıkmıyor, vaadinizin hiçbirini gerçekleştiremiyorsunuz ve hala iktidarda kalıyorsunuz. Ama nasıl kalıyorsunuz? İşte metal yorgunluğunun temel göstergesi 49,5'a çıkmış bir oy, biraz önce söyledim, 35'e kadar düştü. Ya bu yerel seçimde çıtası daha düşük, 30-32 bandına inecektir AK Parti'nin. Bunlar kaçış yok. Hani birazcık da katılım oranına bağlı. Hani sen söyledin, tutulaşmadan kaynaklanan bir muhalif blok var. Muhalif blok. Muhalefetteki partilere rağmen onlara kızgınlıkları, öfkelerini yenerek bir oy verecek parti bulabilirlerse, ki bu en temel sıkıntı, yani memlekette o kendini muhalif cephede hisseden seçmenin oy vereceği partinin yokluğu söz konusu çünkü. Sandığa giderlerse, katılım oranı yükselirse AK Parti'nin oyu %30'a kadar düşer. Yani bu kadar net bu denkler. Buradan hani 2023 seçimlerine kazan da, ama buna Erdoğan çok kazan, hani sonuç almış, sonuç odaklı bir lider. Referandumda da işte muazzalı, tartışmalı bir evet çok çıkınca hatalar Üsküdar'ı geçti dedi. Onun için oran mesele değil yani. Hadi 99 olmuş ve 50,5 olmuş. Şimdi orada da kazandı mı kazandı, ama oysa 35'e düşmüş oylar ve ilk turda kazanamamış bir Erdoğan profili vardı karşımıza. Niye? Cumhurbaşkanlığı seçimindeki baraj %50'den %40'a çekilsini dillendirmeye başladılar ya da makul bir orana bir daha %50'leri bulma ihtimalinin olmadığı gözüküyor. Çünkü hani daha makul bir adayla, daha makul, yani Kemal Kılıçdaroğlu makul değildi demek istemiyorum, ama en azından hani muhafazakar camiadan da, belki Erdoğan'a da oy verme ihtimali olan insanlardan da oy alma yeteneği olan bir kişiyle ikinci tura kaldığı zaman Erdoğan artık ikinci turda %50'yi bloke etme şansı ortadan kalkıyor. Çünkü Erdoğan'a oy verecek kitle ona ilk turda oyunu veriyor. Oy vermeyenler...
Abi geriye dönüp bu tartışmayı çok açmak istemiyorum ama merak da ettim. İmamoğlu muydu mesela o ikinci turda oy alabilecek Erdoğan'ın çevresine de hitap edebilecek kişi?
Yok değil. Yani neden bu kadar net itiraz ediyorum? Seçimden önceki anketlerin tamamında yani Mansur Yavaş %60 oy alıyordu örneğin. Yani Ekrem İmamoğlu hiçbir zaman %60'a yükselmemişti anketlerde oyu. Kemal Kılıçdaroğlu da en son yapılan anketlere göre kazanabiliyordu. Test edilen sadece Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Yani Ekrem İmamoğlu test etseydik kazanacak mıydı? Emin değiliz. Ya da Mansur Yavaş kazanabilecek miydi? Emin değiliz. Çünkü onlar test edemek. Anket sonuçlarıyla cümleler kuruyoruz ya da değerlendirmede bulunuyoruz. Yani örneğin karşısına Ekrem İmamoğlu gelseydi Erdoğan başka bir siyaset izleyecekti. Belki hemencecik siyasi yasaklı haline getirecekti. Mansur Yavaş karşısına rakip olarak çıksaydı onunla ilgili başka bir siyaset, başka bir strateji izleyecekti ki hani bunların ne olacağını eğer Erdoğan, burası önemli, Erdoğan eğer 2028'de aday olmayı başarabilirse bütün uğraşı buna çünkü karşısına bu ikisi de aday olarak çıkacak. O zaman bakacağız. Erdoğan mı, Ekrem İmamoğlu mu, Mansur Yavaş mı? Hatta bir iki tane de aday çıkacak. Çok adaylı bir yarışma yaşanacak o zaman. O zaman bunları test edeceğiz. Yani bu dönem eksik kalanı o zaman tamamlayacağız.
Oku, dinle, izle. Kısa Dalga.
Daha o döneme 5 sene olduğu için bakalım muhalefet cephesi ne kadar kendini yıpratacak mı, tazeleyecek mi, onları da birlikte yaşayarak göreceğiz.
Hayır, orada şöyle bir şey var. Pek yapayım, kusura bakma. Muhalefet cephesi dedin ya. Muhalefet cephesi muhalif seçmeni Erdoğancı yapmak için daha neler yapacak 4 sene daha.
Evet.
Öyle de bir durum var
Evet,
yani.
bu da başka türlü bir tespit oldu. Şimdi ben biraz daha AKP'ye konuşalım istiyorum. Bu metal yorgunluğu meselesiyle de, daha doğrusu yıpranmış bir parti olması meselesiyle de bağdaştırarak konuşabiliriz. Ankara'da değil, İstanbul'da pazar günü bir miting var. Erdoğan büyük bir miting çağrısı yapıyor bununla ilgili ve burada sahada en çok tepki gösterilen şey emekli maaşları ve emekli ikramiyeleriydi. Biliyorsun 10 bin lira maaş tepkisi vardı ki Özgür Özel bunu iyi propaganda yaptığını düşünüyorum ben kişisel olarak. Her mitinginde kimler emekli maaşını ne kadar alıyor diye soruyor kitleye, 10 bin lira yanıtı geliyor. Şimdi böyle bir tepki durumu söz konusu ve bu pazar günü büyük bir miting yapmayı planlıyor ve belki de bir sürpriz yapacak diye de kulisler yazıyor. Emekli maaşlarına seyyanen zam. İşte promosyonu tamam bankalara attı ama başka türlü bir güzellik yapabilme, bayram öncesinde gibi tartışmalar var. Sen ne diyorsun ve bir de bununla beraber Erdoğan sahaya inme, sanki inmedi gibi, biraz sessiz gibi. Nedir yorumun bu konuda?
Ya bu AKP strateji masasının bir kararı. Erdoğan sokaklara indiği zaman, meydanlara indiği zaman, çok indiği zaman, örneğin İstanbul örneğinde o kutuplaştırma siyaseti AK Parti'nin adayının aleyhine çalışıyor. Muhalefet kutuplaşıyor orada. Muhalefet konsolide oluyor. Bu nedenle Erdoğan'a sen İstanbul'da sokak sokak mahalle mahalle dolaşma dedi. Ama Erdoğan'da bir kitlesi var. Kurmayı yönlendirebileceği. O kitleyi de yönlendirebilmesi için sadece Bir tek İstanbul Büyük Mitingi yapması izin istediler. Yani belki araya sıkıştırırlarsa bir açılış. Bu bir stratejik karardı. Yani Erdoğan'ın sahaya, sokaklara inmesi. İşte Binali Yıldırım örneğini anlatmıştım. Ben 2019'da sahalardaydı, sokaklardaydı, mahallelerdeydi, evlerdeydi. Sonuç alamadı. Bu elinde somut veri strateji masanın. Buna dayanarak çıkma dediler. Diğer illerde ne kadar gözükmüşsen orada da o kadar gözük. Çünkü İstanbul'da fazla gözükmesi, bak İzmir'de hiç gözükmeyecek. Belki artık gözükmemesinin daha yararlı olacağını söyledikleri için o yüzden sahaya, sokaklara inmedi. Sadece bir mitingle geçiştirecek. Emekli meselesinde hani eğer o İstanbul mitinginde bir ek zam, ek ödenek açıklarsa sürpriz olur. Çünkü Mehmet Şimşek izin vermiyor. Olsaydı şimdiye kadar açıklardı. Son bir haftada açıkladığı hiçbir şeyi ekmeğini yiyememiştir. Ne Erdoğan ne AK Parti yani. Bunu 2-3 hafta meydan meydan dolaşıp anlatması lazım. Çünkü kendi kitlesine hangi koşullarda ulaştıklarını iyi hesap edebiliyorlar. Yani Erdoğan çıktığı zaman bütün kitlesi ekrana kilitlenmiyor. Tamam, bütün medya organları onu canlı veriyor ama o canlı verilen ekranların karşısında kendi seçmen kitlesinin tamamı yok. Onlara ulaşması en az 2 hafta sürüyor. Bu nedenle son haftaya böyle bir şeyi ben saklayacağı kanısında değilim. Bir tane Mehmet Şimşek orada ciddi bir el freni onay vermez yani. İkramiyenin arttırılmasına bile onay vermedi. Buna da onay vermeyecektir. Ben çok beklemiyorum. Olursa sürpriz olur.
Açıklaması yapmıştı ama 2 gün önce de Erdoğan tabii ki enflasyonun iyi olduğunu dair değerlendirmeler yaptı. Ama sahada en çok karşılaşılan şey yoksulluk meselesi. Et ürünlerine ulaşamamak, yumurtanın fiyatının dahi çok yüksek olması. Bu emeklilerde daha çok şekil buluyor, vücut buluyor. Çünkü toplumun en yoksul tabanını neredeyse oluşturuyorlar. Bunun bir oy kaybına sebep olacağını düşünüyor musun sen?
Tabii kesinlikle olur. Çünkü yani emekliye verdiğiniz para emeklinin cebinde bir ay boyunca kalmıyor. Emekli onu gidip harcıyor. Yani bir anda o emekliye verdiğiniz para piyasada dolanmaya başlıyor. Emekliye para vermediğiniz zaman piyasada dolanan para miktarı azalıyor. Esnaf daha az kazanıyor, daha az satış yapıyor. İşte bir müftelif mağazalar işte evden çıkmıyor emekli örneğin. Sağa sola bir yere gitmiyor, bir çay içmiyor, kahve içmiyor falan. Etkisi böyle bir anda emekli maaşının düşük kalmasının etkisi toplam ekonomiye negatif olarak yansıyor bir anda. Yani bunun seçimlere yansımaması mümkün değil. Biraz önce sayı verdim. Yani 20 milyona etkileri itibariyle söylüyorum. En az hepsi seçmen olan 20 milyona olumsuz etkileyen bir durumdan söz ediyoruz. Hani burada kendi medyasının ürettiği seçmenleri bir köşeye bırakırsak nereden bakarsanız bakın bir %15'lik, %20'lik olumsuz etkilenen ve bu etkisini tepkiye dönüştürme ihtimali olan bir seçmen kitlesi var orada. Bu ölçüldü. Çok rahat ölçülecek.
Değil bir rakam tabii ama bu kutuplaşma dediğimiz şey birazcık daha rahatlayan bir ortam olsa belki de sandıkta çok farklı sonuçlar görülebilir. Şimdi bununla beraber halkın yoksulluğu ama bu belediye başkanı adaylarının ya da belediye başkanlık yapan kişilerin nasıl zengin olduğunu öğrendik bu hafta biz. Peş peşe mal varlıkları açıklandı ama en tartışmalı isim elbette ki Ankara'nın adayı Turgut Altınok oldu. Murat Kurum da tartışıyor ama gölgede bıraktı Turgut Bey'in mal varlığı. Çünkü bütün Ankara'ya neredeyse sahip olmuş. Ama bu yetmezmiş gibi Antalya'daki 600 dairenin sahibi olduğuna dair iddialar konuşulmaya başladı. Aileden kalma diyor Turgut Altınok. Şimdi ben sana şöyle bir soru soracağım Sedat abi. Bu tepki gördü. Muhtemelen AK Partilileri de rahatsız etmiştir seçmen kitlesini elbette Ankara'da. Ama bu mal varlığının açıklanması İstanbul'u etkilemiş midir? Ankara adayının bu varlıklı olması İstanbul'u etkilemiş midir? Turgut Altınok bunu nasıl bir cesaretle böyle rahatça açıklayabildi sence? Çünkü anketlerde de epey geride görünmeye başladı Ankara açısından.
Yani Turgut Altınok orada ön almaya çalıştı. Açıklamasaydı birileri açıklayacaktı bunu. Çünkü devlette kaydı olan bilgiler bunlar. Ön almaya çalıştı ama bu da bir siyaseten sıkıntılı bir yere geldi. Çünkü gerçekten ekonomik olarak bunalmış seçmenin karşısına böyle bir mal varlığıyla çıkmanız bir politik intihardır. Sadece Ankara'da değil, bu Kars'ta da, Erzurum'da da, Trabzon'da da, Diyarbakır'da da seçmeni etkiler. AK Parti aleyhine etkiler. Çünkü yani AK Parti döneminde türedi zenginler ortaya çıktı. İmar planlarında yapılan değişiklikler ya da devletten aldıkları ihalelerle zenginleşen pek çok sayıda insan çıktı. Yani AK Parti'nin iktidar dönemine ilişkin seçmenin kafasında en net mesele nedir diye sorarsanız ben budur derim. Yani AK Parti döneminde zenginleşen insanlar derim. Nitekim yani bugün Türkiye'nin nüfusunun %20'si zenginliğine zenginlik katıyor. Gelir dağılımındaki adaletsiz AK Parti döneminde çok arttı. Yani işte %80'inin sahip olduğu mal varlığı, yani ben onu hep donları da dahil olmak üzere sattığınız zaman ülkedeki nüfusun %3'ünün servetine erişemiyor. Çok büyük bir gelir dağılımında adaletsizlik söz konusu. Şimdi bunun bir de böyle somut örneklerle gündeme getirilmesinde seçmenin de etkilenmeme ihtimali yoktur. Ama burada şu var, yani AK Parti döneminde bunlar çok fazla yaşamaya başladı. Daha önce ANAP'ta başlamıştı aslında ama bu kadar zirve yapmamıştı. Küçük bir ilçede bile bir dönem belediye başkanlığı yaptığınız zaman bir anda zenginleşiyorsunuz. Bu nedenle partilerde, özellikle CHP'de bile bütün kavga, parti içi kavga, yani iktidar olma, ülkeyi yönetme kavgası, politik bir kavgadan daha ziyade belediye başkanlıklarını ele geçirme, oralarda aday olma, özellikle atamayla belirlenenler için söylüyorum. Oralarda bir küçük iktidar kurup kendinizi oradan bir politik güç, hem de kurultayda da sizi öne çıkaracak, kurultayda da sizi güçlü hale getirecek bir politik güç haline getirmek. Bunun CHP'de sıkı bir tartışması vardı ama bu tartışmaya hiç kimse katılmıyor CHP'de. Çünkü CHP'deki herkes bu tartışmanın bir şekilde tarafı. Yani hangi anlamda tarafı? İşte belediye başkanına oturuyor. Belediye başkanı oradaki delegeleri etkiliyor. Belediye başkanını etkilediği delegeler kurultaya geliyorlar. Ve bir dönem sonra belediye başkan adayını belirleyecek parti yönetimini belir. O yüzden belediye başkanlığı bu delegeleri kontrol altında tutma, etkileme, hatta üretmek için bir güç oldu. O nedenle kimse bu tartışmayı yüksek sesle yapmıyor CHP'nin içinde. Yani hepsinin bir kurultay hesabı var, hepsinin bir belediye başkanlığı hesabı var. Ama diğer partilerde, AK Parti örneğin, bir kurultay tartışması yaşanmıyor ama sonuçta belediyeleri, onlar da seçmeni kendilerine bağımlı hale getirmek için, bu bugün şey değil, 94'te ilk belediyelere sahip oldukları günden beri yaptıkları, yani fakirliği yöneterek, paralığı yöneterek, belediyeye bağımlı, devlete bağımlı hale getirerek onları seçmen olarak orada muhafaza ediyor. Yani bu şey, AK Parti açısından da o belediyeler hayati bir önem taşıyor. Bunları yaparlarken tabii bu belediye başkanlarına da hangi partiden olursa olsun çok fazla dokunmuyorlar. Yani eskiden yılda birkaç kere bir belediyeye bir yolsuzluk, usulsüzlük, rüşvet operasyonu yapılırdı. Şimdi muhalefetteki belediyelere bile hiçbir şey yapılmıyor. Yani bir yolsuzluk, usulsüzlük, rüşvet operasyonu yapıldığında ya da ihaleye fesat karışıp karıştırdığı için yargılanan bir belediye başkanına çok fazla var, tek tük var ama çok fazla tanıklık yapmadık. Bu nedenle yani hani belediye başkanlarının mal varlığını göze batması çok normal. Hani bu etkiler mi? Etkiler. Bak, bir takım kriminal tipler, işte Sedat Peker, birisi daha vardı, kimdi tam hatırlayamadım. Bu insanlar AK Parti'nin içindeki bir takım usulsüzlükleri dile getirdikleri zaman hiçbir işe yaramadı diye cümleler kuruldu. Oysa ki işe yaradı, işte 7,5 oyu düştü AK Parti'nin. Erdoğan ilk turda kazanmadı. Yani bunların hepsinin etkilediği bir seçmen kitlesi var. Ve bu seçimlerde de mutlaka ama mutlaka bu etkileyecektir. Çünkü biraz önce konuştuk, o metal yorgunluğu, iktidar yorgunluğu nedeniyle AK Parti'den kopacak seçmene bu kopmak için daha somut bir gerekçe. Onlar biraz daha soyut. Ama bu somut bir gerekçe.
Yani şimdi çok konu var tabii, 9 gün kalınca bütün saha hareketli ve benim merak ettiğim sorunlar var, bunlara geçmek istiyorum. Şimdi önce madem AK Parti ile başladık, onunla devam edelim. YRP'nin açıklamasını soracağım. Yeniden Refah Partisi AK Parti'ye giden oyların emanet olduğunu ve aslında o emanet oyları geri aldıklarını söylüyor. Katılır mısın bu değerlendirmeye?
Ya olabilir. Hani önce bir oy kategorik olarak belirlemek lazım. Milli Görüş oysa Yeniden Refah Partisi söyledi. Doğru. Ama ondan öncelikli olarak bunu söylememesi gereken partinin adı da Saadet Partisi. Çünkü 95 seçimlerinde 22 oy almış bir parti Milli Görüş. Daha sonra 16'ya düştü ama 22 oy aldı. Şimdi Yeniden Refah kurulmadığı dönemde Saadet Partisi'nin oyu %1'di. Demek ki buradaki daha önce Saadet Partisi, o zaman Fazilet Partisi'ydi. Ya da Refah Partisi'ydi. Refah Partisi'ne oy veren Milli Görüş'ün %21'lik, yüz hatta %20'lik ya da 99 seçimlerine esas alırsak Fazilet Partisi olarak %15'lik bir seçmen kitlesi AK Parti'ye gitmiş demektir. Bu kadar basit. Yani matematik üzerinden gittiğiniz zaman rahat bir şekilde tespit edebiliyorsunuz. Yani Milli Görüş oyları AK Parti'ye emaneten duruyor cümlesine hani bulunduğunuz partiden bağımsız olarak kurabilirsin. Bu Refah Partisi, Yeniden Refah Partisi'ne gitmiş bir oy değil. Yeniden Refah Partisi kendisine o dönemin Refah Partisi ile Fazilet Partisi yerine koyarak bir cümleyi kuruyor. AK Parti'nin taşıyıcı kadroları da Milli Görüşçülerle beraber. Yani AK Parti kurulduğu zaman %80, %90, hatta %90 üstteki kadrolar Milli Görüşçü'den gelen kadrolardı. Orada siyaset yapmışlardı ve %34 oy aldı. Milli Görüş'ün o güne kadar öyle bir oyu yok. Demek ki sağdan soldan da oy almış. İçinde Milli Görüşçüler de olan seçmenin %34'ünden oy almış ama bunu kendine seçmen haline getirdi AK Parti'de Erdoğan da. Şimdi oradaki ayrımı yapamayız. Yani bunun %20'si, %16'sı Milli Görüşçü diyemeyiz. Onların hepsi artık, çünkü birkaç seçimdir AK Parti'ye oy veriyorlar. Artık onlar AK Partili seçmendir. AK Partili olmuşlardır. Geri döndükleri zaman Yeniden Refah mı giderler, Saadet'e mi giderler? Bu başka bir tartışma konusu. İyi Parti'ye de gidiyorlar. AK Parti'den CHP'ye giden de var. Çünkü merkez sağdan da o dönem merkez sağa oy verme eğilimi olan, alışkanlığı olan, kendini merkez sağda tanımlayan pek çok insan da 2002 yılındaki seçimlerde AK Parti'ye oy verdi. Bunlar Milli Görüş'te değildi, muhafazakar da değildi. Ama birkaç kere oy verdikten sonra artık AK Parti seçmeni haline gelmişlerdi. Zaten ilk kopanlar da bunlar oluyor, görüyoruz. Ya işte milliyetçi ya da liberal seçmen. O nedenle hani Milli Görüş bunu söyleyebilir. Hani bir politik olarak mantığı vardır ama bir şeye tekabül eder mi? Ondan çok fazla emin değilim. Ama Yeniden Refah Partisi daha önce Milli Görüş'e oy vermiş ya da kendini Milli Görüşçü olarak tarif eden seçmen için bir alternatiftir. AK Parti'ye oy vermekten vazgeçen ve kendini böyle tarif eden seçmen için ciddi bir alternatiftir. Yani bu nedenle daha önce Milli Görüş'e oy vermişti, ondan sonra AK Parti'ye oy vermiş oran neyse, işte Fazilet Partisi'ni alırsak %16, bunun %1'ini ya da %2'sini Saadet Partisi'nde olduğunu söylersek %13'lük, %14'lük bir kitle, hani yenileri eklemiyorum çünkü yeniler ilk kez AK Parti'ye, gençler ilk kez AK Parti'ye oy verdikleri için onları Milli Görüşçü olarak tarif etmek de çok mümkün değil. %13'lük, %14'lük bir Milli Görüş kitlesinin, seçmen kitlesinin AK Parti'ye emanet olduğunu Yeniden Refah Partisi söyleme olanağına da hakkına da sahip.
Evet, şimdi kısa kısa yeniden devam edelim. Bir iki sorun daha var. Hep konuştuk bu yayında. Bu kez konuşmazsak olmaz. Çok değerlendirildi. Çok konuşuldu ama ben senin değerlendirmeni de alacağım. Hatay. Hatay yeniden enkaz altında kaldı deniliyor. Seçim razı altında. Ne yazık ki oradaki tartışmalar hiç bitmedi. Bu kez de Tip ve Gökhan Zan üzerinden yürüyen bir tartışma var. Gökhan Zan'ın adaylıktan çekilmemesi halinde para ve bir spor yorumculuğu pozisyonu aldığına dair ve tipin geri adım atması, geri çekilmesi burada. En baştan beri Gökhan Zan isminin aslında yanlış olduğunu konuşuyorduk biz. Ve konuştuklarımız doğrulandı gibi de duruyor. Sen nasıl bakıyorsun bu işe? Yani bu çizgi nasıl evrildi bu hale? Tipin çizgisi.
Ya toptan muhalefetin biraz önce söylemiştim ya, herkese AK Parti Erdoğan seçmeni haline getirmesinin için yapılan hamlelerden birisi bu da. Tip gibi politik kimliği çok keskin ve net bir parti popüler bir adayın peşinde koşmamalıydı zaten. Bunu birkaç yerde yaptılar. Bir de hani memleketin koşulları ve direneceğiniz iktidar odağının nereye evrileceğine ilişkin kafanızda net bir görüş, düşünce varsa bu otomatikman sizi bir güç birliğine, ittifaka zorlar. Sol sosyalist olarak ki CHP hani burada birazcık uzak duruyor bu tür ittifaklardan ve Hatay gibi bir yerde bunun sizin sonuna kadar zorlamanız lazım. Burada gerekirse çatı görevi yapıp, gerekirse zemin görevi yapıp bunu yapmak yerine popüler bir adayın peşine takıldınız ve çok erken davrandınız müşteri için. Bu birazcık hani refleksle hareket edildi. Refleksle hareket ettiğiniz zaman duygularla hareket edersiniz, mantığınızla hareket etmezsiniz. Bunun sonucunu yaşıyor. Bunun sonucunun maliyetini ödüyor bugün tip. Şimdi döndü dolaştı. DEM'le işte TKP'nin ya da işte oradaki sol sosyalist yapıların ortak destekledikleri adaya destek açıklaması yapıyor. O zaman siz bu kadar niye dolandınız, niye uğraştınız? Hani buraya giden bir deyim var da burada kullanmayayım. Bu kadar niye uğraştınız? Çünkü karşınızda CHP'de çok süreci çok kötü yönetmiş bir CHP var. Kötü ötesi yani kendi adayını paramparça etmiş, hırpalamış bir CHP var karşınızda. Ve oraya alternatif olabilirsiniz rahat bir şekilde. Hatta orada o varlığınızla ve aday belirleme yönteminizle CHP'ye alternatif olduğunuzda çok net bir şekilde koyarsınız. Sadece aday belirleme yönteminizle bile kazanma ihtimaliniz yüksek olabilir. Ama bunları yapmak yerine işte popülerizmin önüne takılıp birazcık da oy oranınızı yükseltmenin, oy oranınızı yükselttiğiniz zaman oranın en büyük yapısı olarak bir çekim merkezi haline dönüşeceğinizin politik hesaplarını yaptınız ve bu tutmadı ve size bu maliyet olarak geldi. Şimdi böyle baktığınız zaman hani buradan ne olur? Buradan yıpranmış bir CHP'nin bizzat genel merkez yönetimi tarafından yıpratılmış bir CHP'nin adayı var. Bir de kötü bir süreçle mecburiyet karşısında desteklenmek zorunda kalınmış bir sol sosyalist aday var. Yani bu ikisinin seçmeninin de keyfini kaçırmak için, hevesini kırmak için yeterli nedenlerdir. Bu ne olur? Aradan bir AK Parti adayı çıkar mı? Güçlü bir aday. Orada da şey daha önce de AK Parti yerel seçimleri kazanmış bir parti. Özellikle ilçelerde de. Yani burada kaybedilirse orası yani bir CHP'nin aday belirleme yöntemindeki adayını hırpalama süreci. Bir de sol sosyalistlerin bu işi altına kalkamamaları, becerememeleri tipin özel örneğinde söylüyorum. Hani bu tipede bir tartışma yaratır mı? Yaratır. Türkiye genelinde alacağı oya da bakarak yaratır. Kendi içinde zaten aday olarak gösterildiği zaman bir tartışma yaşanmıştı. O tartışma kapanmış değil. Tekrar o tartışma gündeme gelir. Tip de sıkı bir tartışma potansiyeli içinde barındırıyor 1 Nisan'dan sonrasında.
Evet, Sedat abi şimdi elimde sorularım kaldı ama süremin de sonuna geldim. Ama şunu sormadan edemeyeceğim ben. Nevroz günü Leyla Hanım'ın Diyarbakır'da yapmış olduğu açıklamayı iki cümle yorumlamanı isteyeceğim. Bir Nisan sonrasında tabii ki iki cümleyle yorumlanacak bir durum değil. Ama 1 Nisan sonrasında bir çözüm çağrısı yaptı. Yeniden çözüm tartışmaları da bu açıklamayla beraber alevlenecek gibi de duruyor. Sen nasıl okudun bu konuşmayı?
Ya bu bir süreç devam ediyor DEM'de. DEM durmadan 1 Nisan'dan sonra bir çözüm sürecinin gündeme gelmesi için çağrıda bulunuyor. Ya bir de hani bir tarafından da çözüm sürecini buzdolabına koymuş Erdoğan var. Hani çöpe atmamış, yırtmamış, tamamen ortadan kaldırmamış. DEM siyaset yapıyor burada. Hani kendi kitlesini de motive etmeye çalışıyor. Kendi kitlesine umut vermek istiyor. Yani iktidarda değil, ana muhalefette değil. Kitlesine bir şey söylemesi lazım en azından. Hani iktidarla kendi arasında bir köprü kurma ihtimalini dile getirerek kazanacağı belediyeleri en azından kayyumdan koruyacağına ilişkin bir ihtimal olmasına işaret ediyor bu açıklamalar. Siyaset yaptığını düşünüyorum ben. Hani bir yerden bir çözüm masası kurulur mu kurulmaz mı? Şimdi MHP ile İYİ Parti ile aynı anda bir ittifak oluşturmak isteyen AK Parti'nin buna evet demesi teknik olarak da politik olarak da çok mümkün gözükmüyor. Ama DEM sıkıştıracak. Sadece DEM değil. Çünkü bu Kürt meselesine ilişkin Türkiye'nin üstünde de yoğun bir diplomatik baskı var. Pazar günü okursun. Bunlar hepsini üst üste eklediğiniz zaman bunlar hiçbir tesadüf değildir. Hiçbiri bir hedeften bağımsız da değildir. Leyla Zana bile denkleme sonradan girdi. Yani 8 yıl sonra siyasete döndü ve bu söylemle döndü. Bunun bir anlamının olması lazım. Selahattin Demirtaş sessizliğini bozdu ve bu gibi cümleler. Onların yaptıkları da tespit bir niyet beyanı da değil. Yani bu meseleyi çözerse kim çözer diyorlar. Devlet. Devlet kim? Erdoğan. Hükümet kim? Erdoğan. Her şeyin Erdoğan olduğu bir memlekette devletin de müdahil olacağı bir sorunun çözümü için Erdoğan'ın içinde geçmeyeceği cümle kurmak çok da anlamlı değildir.
Teşekkür ederim Sedat abi. Bu yayın seçimlerden önceki, sondan bir önceki yayını da haftaya son yayınımızla yayın olarak değil ama elbette ki seçim önceki son yayınımızda karşınızda olacağız. Değerlendirmeler yapacağız. Bakalım son 9 günde bizi neler bekleyecek? Önümüzdeki hafta yapacağımız tartışmaları ben de merakla bekliyorum. Teşekkür ediyorum değerlendirmelerin için. Sevgili izleyenler, Kısa Dalga'dan bizden bugünlük bu kadar. Haftaya yeniden karşınızda olacağız. Hoşçakalın.
Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.